Soru 10. Osmanlılar Balkanları kan ve kılıçla mı fethettiler? Halil İnalcık, Osmanlı fetihlerinin kılıçtan ziyade istimalet yani gönül çekme ismi verilen uzlaştırıcı bir politika ile gerçekleştirildiğini belirtir. İstimalet, Müslüman olmayan ahalinin çeşitli vaatlerle kazanılması sayesinde Osmanlı hakimiyet sahasının genişletilmesidir. Osmanlı idaresi yaptığı propagandayla İslam'ın anenevi müsamaha politikası çerçevesinde gayrimüslimlere can ve mal güvenliği ile dinlerinde serbestlik tanıyor ve eski feodal bağlılıklarından kurtarıyordu. Örneğin Duşanov-Zakonik kanunlarına göre köylünün haftada iki gün angarya suretiyle prensin toprağında çalışması gerekiyorken Osmanlı yönetiminde yılda sadece üç gün tımar sahibi olan sipahinin toprağında çalışma zorunluluğu vardı. Osmanlı'nın idaresini kabul eden gayrimüslimler askerlik hizmeti yerine cizye vergisini ödedikleri takdirde hayatları, malları ve dinleri devletin teminatı altına alınırdı. Gazilerin akınlarından kaçarak kalelere sığınan ahali, Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesiyle birlikte düzenli bir devlet idaresinin koruyucu güvenliğine kavuşuyordu. Bunun sonucu olarak birçok yer kendiliğinden Osmanlı hakimiyetine tanınmaktaydı. O zaman Gazze sahası bu bölgelerin ilerisi olmaktaydı. Balkanlardaki Osmanlı fetihleri büyük ölçüde bu şekilde gerçekleşmiştir. Osmanlıların Balkanlarda kılıç ve ateşle yerleştikleri iddiası artık bilimsel yayınlarda yer almamaktadır. Osmanlılar gayrimüslim halkın yanı sıra Ortodoks kilisesini ve manastırlarını da himaye ederek vergilerden muaf tuttular ve onların dini vakıflarına dokunmadılar. Osmanlılar feodal yerli askeri sınıfın imtiyazlarını ve feodal halklarını kaldırmakla beraber onları kendi askeri sistemleri içine almışlardı. Böylece köylüyü, kiliseyi, şehirli halkı ve askerleri kendi saflarına çektiler. Bu yüzden Osmanlı idaresine direnen mahalli hanedanlar ortadan kaldırıldıktan sonra fethedilen yerlerde hakimiyet kolay kurulmuştur. Osmanlıların bu idare tarzlarını yapılan araştırmalar açıkça ortaya koymaktadır. Bruce McGowan'ın Osmanlı idaresinde Sırbistan'ın üzerine yaptığı araştırmalarda Sırbistan'da nüfus başına düşen gıda mahsulünün Avrupalı devletlerin sömürgelerindeki köylülerin eline kalan gıda mahsulünden çok daha fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Balkanların tek bir devlet çatısı altında uzun süre savaşsız bir ortama kavuşması buralarda ticareti canlandırmış ve şehirleri geliştirmiştir. Michael Palayrath'ın 19. yüzyıl Balkan ekonomileri üzerine yaptığı araştırmada Sırbistan'ın bağımsız olmadan önceki dönemde müstakil devlet olduğu döneme kadar daha hızlı büyüdü ve kalkındığı ortaya çıkmıştır. Soru 11. Osmanlılar Rumeli'ye nasıl yerleştiler? Halil İnalcık Osmanlı fetih metotlarını şu şekilde sistemize eder. Osmanlı yayılışı tamamen muhafazakar bir karakter taşımaktaydı. Ani bir fetih ve yerleşme siyaseti yoktu. Fetihler sistematik bir şekilde çeşitli safhaları izleyerek yürütüldü. İlk safhası bir alışma ya da alıştırma zamanı olarak gerçekleştirdi. Gazilerin daimi baskısı altındaki komşu senyörler veya devletler bu baskıdan kurtulmak için sultanın tabiliğini ve haraç ödemeyi kabul ediyorlardı. Haraç miktarı ne kadar küçük olursa olsun bir kere bu sistem yerleşti mi Osmanlılar ülke halkını İslam hukukuna göre kendi tebaası sayıyordu. Tabiyet şartlarının herhangi bir şekilde ihlali halinde Hanefi fıkhına göre o ülke darül harp durumuna düşüyor ve buraya gazilerin aralıksız akınları tekrar başlıyordu. Tabiyet bağlarının sıklaştırılması ve nihayet yerli hanedanın bertaraf edilerek o ülkenin doğrudan doğruya bir Osmanlı sancağı haline getirilmesi siyasi şartlara ve fırsatlara göre bir zaman alıyordu. Osmanlı fütühatı bu tedrici fetih politikasını 16. yüzyıla kadar sürdürmüş, Tuna'nın kuzeyindeki memleketlerin Macaristan hariç doğrudan doğruya ilhakı için hiçbir zaman şartlar tamamıyla uygun görülmemişti. Macaristan'da da başlangıçta bu sistem uygulanmış fakat Habsburglar karşısında müdafaa ihtiyaçları buranın birkaç beylerbeylik haline getirilmesi neticesini vermiştir. Yerli hanedanın tasfiyesiyle fetih metodunun ikinci basamağı başlardı. Eski devlete ait unsurlar kısmen muhafaza edilir ve bu bölgeler tımar sistemine sokulurdu. Tımar sisteminin kuruluşu bütün yerleşik halkın ve gelir getiren mülkiyet ünitelerinin defterlere kaydedilmesini gerektirirdi. Yapılan bir tahrirle bu bölgeler Osmanlı nizamına intibak ettirilirdi. Bunu yeni nizamın tedricen her şeye kendi kalıbı içinde şekil vermesi safhası izlerdi. Hiçbir zaman eski nizamın birden ve toptan ilgası ve Osmanlı kanun ve nizamlarının zorla tatbiki gibi bir uygulama söz konusu değildi. Mukavemetin uzun müddet devam ettiği yerlere kalabalık Türk grupları yerleştirilerek nüfusun etnik yapısı değiştirilirdi. Balkanlarda Osmanlılara mukavemet etmeyen ya da az mukavemet eden yerlerde Türk unsurlarının yüzdesi daha azdır. Bu işlemin tersi olarak da Rumeli'den Anadolu'ya Hristiyan zümreler sürülerek o bölgenin daha rahat Türkleşmesi sağlanmıştır. Soru 12. Rumeli'ye geçiş Osmanlılara ne kazandırdı? Rumeli'ye geçiş ve burada bilinçli bir şekilde tutunulması Osmanlı Beyliği'nin gelişimini sağlayan en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlıların Rumeli'deki fetihler sonucu zenginleşmeleri, durgun bir ekonomik yapıya sahip Anadolu'daki diğer beyliklerin ahalilerini ve askeri zümrelerini etkilemiş ve böylece Osmanlılara gereken insan gücü sağlanmıştır. Osmanlıların Hristiyanlara karşı Rumeli'de yürüttüğü kutsal savaş yani Gaza siyaseti onlara büyük bir ün ve itibar kazandırmıştı. Osmanlı Beyliği Gazi yönlerini Anadolu beylikleri arasında çok iyi propaganda yaparak saygınlık ve diğer beylikler karşısında üstünlük kazandı. Osmanlıların Gaza siyaseti o kadar tesirliydi ki Selçukluların mirasçılığına soyunan ve Anadolu'daki Türkmen beyliklerinin en büyüğü olan Karamanlılar dahi bunun karşısında duramamışlardı. İlhanlıların zayıflaması Germiyan Beyliği'nin de Batı Anadolu'daki Türkmen beylikleri üzerindeki denetimini kaybetmesinden sonra Karamanlıların bu bölgelere nüfuz etme çabaları vardı. Ancak bu bölgelerdeki ahali ve askerlerin üzerindeki Osmanlı nüfusunu kırmak için Karamanlıların kendilerini daha büyük gaziler olduklarını ispatlamaları gerekiyordu. 1367'de Karaman Beyliği'nin önderliğinde Türkmen beyliklerinin Latinlere karşı düzenlediği Gorigos Seferi bu beyliklerin bir nevi güç gösterisiydi. Memlükler tarafından da desteklenen bu sefer istenen neticeyi vermedi ve başarısızlıkla sona erdi. Bu başarısızlık Karamanlıların nüfusunu sarstı ve Osmanlıları tekrar ön plana çıkardı. 1387'de Karamanlıların Frenk yazısı savaşındaki mağlubiyetleri, Batı Anadolu'daki Türkmen beylikleri üzerinde izledikleri siyasetin sonunu getirdi ve bu bölgelerde Osmanlı nüfusu bariz bir biçimde hissedilir hale geldi. Soru 13. Süleyman Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu mudur? Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu, devlete adını veren Osman Bey'dir. Ancak küçük bir beyliğin yukarıda izah ettiğimiz gibi büyüyüp gelişmesi ve diğer Anadolu beyliklerin nüfusu altına alması Rumeli'nin ele geçmesiyle alakalıdır. Eğer Osmanlılar Rumeli'ye geçmeselerdi Anadolu'daki diğer beyliklerden fazla farkları olmayacak ve kısa sürede tarihin tozlu sayfalar arasında kaybolup gideceklerdi. Bu yüzden hükümdar olmamasına rağmen önce Karesi topraklarının fethinde oynadığı rolle ardından Rumeli'ye geçişi ve yerleşmesini sağlaması sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Süleyman Paşa'dır. Soru 14. Osmanlı İmparatorluğu'nun ana vatanı neresidir? Osmanlı Beyliği, Söğüt ve çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Ancak tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisi olarak tarih sahnesine çıkması, kurulduğu topraklarından dolayı değil, her açıdan zengin ve siyasi direnişin az olduğu Rumeli toprakları yüzündendir. Osmanlı Beyliği'nin yayılma alanı uygun fırsatlar çıkmadığı takdirde Rumeli olmuştur. Osmanlı Beyliği'nin Rumeli'de kuvvetlendikten sonra Anadolu'yu içine aldığına dikkat etmek gerekir. Devletin ana siyasi organizasyonunu sağladığı bölge de Rumeli'dir. Osmanlı İmparatorluğu Rumeli'de öylesine sağlam bir yapı kurmuştur ki Fetret devrinde Anadolu toprakları çok kısa süre elinden çıkarırken burasının büyük bir bölümü elinde kalmış ve bu saha sayesinde varlığını sürdürebilmiştir. Timur istilasından sonra Osmanlılar Rumeli'yi gerçek yurtları saymaya başladılar. Edirne de bu gelişmeler içerisinde başkent oldu. Dikkat edilmesi gereken bir husus da Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda kurulan ilk yönetim birimlerinin Rumeli adını taşıması ve bunların teşrifattan daha sonra da kurulan Anadolu adlı birimlerinden önde gelmiştir. Örneğin, Rumeli Beylerbeyi'nin Anadolu Beylerbeyliği'nden Rumeli'deki kadı askerliğinin Anadolu kadı askerliğinden üstün olması gibi. Paul Wittek, Rumeli'nin Osmanlılar için varlık sebebi olduğunu, Balkan Harbi sonunda Osmanlıların varlık sebeplerini yitirdiklerini söyler. İlber Ortaylı da Osmanlı Devleti'nin fiilen 1912'de sona erdiğini belirtir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Rumeli olmasa Osmanlı İmparatorluğu da olmazdı. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu'nun ana vatanı Rumeli'dir. Bugün Trakya hariç bütün Rumeli elimizden çıktığı için bunu tam olarak anlamayabiliriz. Ancak Sofya'nın 1385'te, Erzurum'un 1518'de, Selanik'in 1387'de, Van'ın ise 1530'larda Osmanlı hakimiyetine girdiği düşünülürse durum biraz daha rahat anlaşılabilir. Bu mevzu iyice anlaşılamadığından Osmanlıların kendi ana vatanları olan Anadolu'yu ihmal ettikleri sıkça söylenen kalıplaşmış düşüncelerden birisidir. Osmanlılar fethettikleri bütün yerleri vatan olarak benimsemişlerdir. İlk yayıldıkları saha olduğu ve daha önce üzerinde Türk ve İslam kültürüne ait eserler bulunmadığı için Rumeli'de Osmanlı eserine sıkça rastlamak normal bir durumdur. Ayrıca Anadolu'da daha önce Selçuklular ve beylikler tarafından çeşitli eserlerde donatılmıştı. Hiç Türk eseri olmayan yerler varken Anadolu'ya yeni eserler ve altyapının yapılması beklenemez. Bunların yanı sıra Anadolu'ya göre daha zengin ve daha uygun coğrafi şartlara sahip bir bölgenin hayat şartlarının da daha iyi olması çok normal bir durumdur.